Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın arkadaşları, çağıralım. Herkes tanıdıklarını, bildiklerini, kendilerini takip edenleri çağırsın buraya. Hep beraber oturalım, konuşalım. Bugün yayının başındaki ifade biliyorsunuz. Benim yaş kuşağım hatırlıyor da benden bir sonraki kuşak da hatırlar aslında. 80'lerin ortasındaydı yanlış hatırlamıyorsam. O zaman başlamıştı, hatta 90'larda da olabilir. Şener Şen'in, kulakları çınlasın, oynadığı şahane bir reklam sloganı aslında bu. Bir böyle banyo mutfak ürünleri satan, o hani evyeleri, muslukları falan satan bir firmanın reklamı. Akılda kalan reklam sloganlarından bir tanesi. Ama bizim bugün konuşacağımız onunla alakalı değil. Hepiniz sakın öyle bir şey olmadı falan demeyin. Kendinize saklayıp etraftakiler tırsmasın, yakın aile bireyleri falan diye paylaşmamış olabilirsiniz ama hepinize dün öğleden itibaren WhatsApp gruplarından işte tam kapanma geliyormuş, yarın başlıyormuş, bir saate başlar oğlum, bitirdin mi işlerini falan gibi mesajlar geldi. Etrafınızda çok insandan duydunuz. İşte bilmem kimin kızının ikinci eşi orada temizlik görevlisiymiş, o duymuş, bilim kurulunda konuşuluyormuş falan filan diye. Sonra denildi ki pazartesi günü bilim kurulu toplanacak, salı günü de bakanlar kurulu toplantısı var ve tesadüfe bak. Gerçekten Allah'ın işleri bunlar. Salı günü bakanlar kurulu toplantısı da aynı zamanda Ramazan'ın başladığı güne denk geliyor ve onunla birlikte bir tam kapanma halinden bahsediliyor. Hepiniz duydunuz, tedirgin oldunuz bazılarınız. Bazılarınız dediniz ki makarna un bulgur stoğumuz ne durumda? Bazılarınız dediniz ki ulan şu kadar sıkıntının içinde bir de bununla nasıl uğraşacağız? Bir açıp bir kapatmak çözüm değil, insanlar aylardır yalvardı. Ya yapmayın bunu, gözünüzü seveyim, kurban olayım diye söyledi. Kimse sallamadı. Şimdi Ramazan'la birlikte böyle bir kapanma nasıl olur? Vallahi çok acayip, çok acayip. Ya tesadüf deyin, tevafuk deyin, bunu özellikle kullanıyorum. Çünkü yayın izleyen dindar izleyiciler var. Onlar da biliyorlar bu terimi. Biraz böyle dini anlamda ifade eden, içeren bir kelime bu. Ama bugün Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile, hekim olduğu yönünde söylentiler var. Ben çok inanmıyorum ama Fahrettin Bey ile bir röportaj var. Ahmet Hakan Bey yapmışlar. Ahmet Hakan Coşkun Bey yapmışlar. O kadar güzel, derd üstü, murad üstü, şahane bir röportaj ki okuduğunuz zaman diyorsunuz ki yazık, günah bu adama be. Bu adam da insan be, yazık yani. Şu adam, şu yani Adana'da şey derler, şu misilli adam yani, günahtır be, bu kadar üstüne gidilir mi falan. Ama ben bugün size röportajdan da bir şey okuyacağım da hep söylüyorum yani bu goy goy cümlesi değil. Ben bu yayının izleyicisiyle gurur duyuyorum. Çünkü biz burada 6 senede acayip bir aşama kaydettik. Yayıncılık anlamında da, burasını bilerek söylüyorum profesyonel tecrübeyle, yayıncılık anlamında da çok acayip bir yere geldik. Dün çok sevdiğim bir arkadaşımla konuşurken ona da ifade ettim. Biz burada yayıncıyla yayının izleyicisi arasındaki ilişkiyi çok ciddi şekilde yeniden tanımladık. Mesela burada izleyici olmak yan gelip yatma yeri olmadığını herkes çok iyi biliyor. Burada bu yayını izleyen insanların pek çoğu yayına katkıda bulunmak için. Maddi anlamı kastetmiyorum. Boş verin onu. Hakikaten boş verin. Ama yayına bir şekilde katkıda bulunmak için herkes bir şekilde çırpınıyor ya. Dün gece yayın için hazırlanırken bazılarınız gece gördünüz sosyal medyada falan. Önümüzdeki haftanın klasik kitabı ne olsun diye uğraşıyorum. Kütüphane attırıyorum. Kafamda bir şeye karar verdim ama kitap bulamıyorum. Bulamadım da gördüğünüz gibi, ama söyleyeceğim, sorun değil. Yani kitap mutlaka kütüphanenin içinde bir yerde, ben bulur çıkartırım onu. Ama tam o sırada bir mail aldım ben. Mail Mertcan Kenro adında bir izleyiciden geliyor. Mertcan aslında bir maden mühendisi. Eşi Amerikalıymış. Yayından şöyle bir memnuniyeti var. Eşim bu yayın sayesinde Türkçe öğrendi. Ünsal abi diyor. Çok ekstra sevindim bunun için. Ama Mertcan aynı zamanda yeni bir kariyer inşa edebilmek için kendine genç yaşta ikinci bir üniversite okumaya karar vermiş ve şu anda istatistik okuyor. Mertcan bizim için bu yayında kullanılmak üzere grafikler hazırlamış. Ben ekonomi okudum biliyorsunuz, söylüyorum size. Hayatta en nefret ettiğim şey grafik okumaktır. Çok ciddi söylüyorum bunu. Çok saçma gelir bana. İnsanların hani iki cümleyle anlatabilecekleri şeyi neden böyle şekillerle, pastalarla falan anlattıklarını anlamam, algılayamam. Bazıları daha kolay olduğunu söyler ama bence değil. Ama Mertcan o kadar anlaşılır grafikler hazırlamış ve altına da şöyle bir not düşmüş ki, ya ben bunları açık kaynaklardan derledim. Derlediğim kaynaklar da altta diye mail iliştirmiş onları da. Ben gece yarısını geçmişti epeyce. Bir mail attım kendisine. Eğer izin verirsen yarın yayında adını da vererek kullanmak istiyorum diye. Ya abi zaten senin için yaptım bunu dedi. Şimdi bugün yayında o grafiği de kullanacağız. Bilim safsatayı nasıl çürütür? Bugün o yayın olacak. Ve böyle hiç yani ben orasından çektim, ben burasını tuttum falan değil. Böyle bir grafik izlemediniz. Çünkü Mertcan sağ olsun oturup ilmek ilmek işlemiş. Öyle bir işlemiş ki kongre takvimiyle kıyaslamış, kongrelerin aralıklarıyla kıyaslamış ve kaçılmayacak bir halde, artık hiçbir şekilde yalan söylenemeyecek bir halde laps diye koymuş ortalığa. Şimdi onu konuşacağız ama sabah hani diyorum ya zaman zaman gazetecilikte çok olur, gazetelerde çok olur özellikle. Türkiye gibi ülkelerde sabaha kadar haldır haldır çalışırsınız, sabaha karşı ya da sabahtan bir parça önce bir şey olur, yıkarsın, manşeti yıkmak denir ona, yıkarsın yenisini kurarsın. Benim burada anlatacağım aslında 3 günlük Sağlık Bakanı'nın, Sağlık Bakanı'na yakın insanların üst üste konuşulan şeylerin bir derlemesiydi. Hiçbirine ihtiyaç kalmadı. Hürriyet gazetesi, dünyanın en güzel gazetesi. Bir dönemin amiral gemisi, şu anda amiral battının o ufak piyonlarından bir tanesi. Yani ne işe yaradığını çok anlamadığım, başyazarının bir hekim olduğu, üstelik hekim olmasına rağmen geçmişte Sağlık Bakanı'yla röportaj yapıp, bunu böyle alay valayla sunup, hiçbir şey sormadığı, daha dün bir manşet atıp, gerçekten bu ülkede ne yaşanıyor zerre kadar umursamadığı tuhaf bir gazete. Ama bugün Hürriyet Gazetesi birinci sayfasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla, ki söylüyorum doktor olduğu yönünde söylenti var, ben inanmıyorum, bilmiyorum, siz bakarsınız. Ahmet Hakan Bakan Koca'ya bu gidiş nereye diye sormuş. Yazının başlığı da zaten bu. Hani çok yaratıcı bir başlık. Bakan Koca'ya bu gidiş nereye diye sordum. Bugün kıymık kıymık bu yazının üzerinden gideceğiz. Sonra ben size sevgili Mertcan'ın eline koluna aklına emeğine sağlık sağ olsun hazırlayıp o uğraştığı, titizlendiği grafikler üzerinden diyeceğim ki yalan söylüyorsun Fahrettin Bey. Ya bu büyük yalan. Öyle bir atıyorsun ki hem de yani saklanır, tutulur yeri yok. Çünkü bilim hurafeyi her zaman yener. Nereden biliyoruz bunu? Vallahi zamanı gelince kullanışlı insanlar doğranır, onlar başka yere gider. İstersen mesela Ayasofya imamından al bunu. İstersen günün botokslu mafya müdahalesinden al. Biliyorsunuz bu sabaha karşı organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yönelik, ona ve elemanlarına yönelik İstanbul merkezli büyük bir operasyon başlanıldığı duyuruldu. TRT yaptı üstelik haberi. Yani haber belli ki devletin kaynaklarından hadi söyle bunu diye yollanmış. Eyvallah. Ama hani Sedat Peker'e yönelik bir operasyon cicimayı bitti diye mi değerlendirmek lazım? Yoksa kanla duş almanın modası mı geçti bilmiyorum. Yani neresinden bakarsan bak saçma sapan bir şey. Ama operasyon sonucu ne ortaya çıkacağı? Mesela onun yaptığı mitinglerin, İstanbul'da çalıştırdığı dükkanların, bununla ilgili 1 milyon tane şey var ortada çünkü. Ama biz bunları bir kenara bırakacağız. Çünkü canımızdan daha önemlisi yok. Bütün bunları konuşabilmek için önce yaşayabilmek gerekiyor biliyorsunuz. İşte bu ahval ve şerait altında espriler yapıyor, kahkahalar, şenlik. Ya süper yazar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı aradım. İlk sorum şu oldu. Bu gidiş nereye Sayın Bakan? Bakan Koca'nın ilk sözleri de şu oldu. Yani insan Türkçe'ye bir parça özen gösterir ama anlamak lazım. Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonunu açıklayamayız. Söyle önlemleri gevşettik maalesef. Bak bu cümleyi okuyup diyorsun ki evet ya anladı, dün yayında sabah anlattım. Bakın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevden alınabilir. Görürsünüz. Hiç şaşırmayın böyle bir şey. Çünkü günah keçisi lazım olduğunda doğranacak biri lazım. Kim? Ne bileyim Ayasofya imamı olur. Sırtında taşırsın. Alkışlarsın. Ondan sonra bakarsın ki ortam gergin. Kes. Sağlık Bakanı da gidebilir. Peki ya çözüm? Bakan Koca çözümü şöyle anlattı. Lütfen dikkatli dinleyin. Çözüm aşıyı olabildiğince hızlandırmak, beraberinde de hareketliliği azaltmak. Önce tedbir sonra aşı ya da önce aşı sonra tedbir değil. İkisini bir arada yapmamız gerekiyor. Bundan başka çözüm yolu yok. Çok güzel bir yaklaşım. Son derece güzel bir yaklaşım. Adeta bir bilim adamı niteliğinde. Adeta diyorum, öyle değil çünkü. Çünkü bu anlattığı hikayenin olabilmesi için, yaşanabilmesi için şu gevşetilen önlemlerin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bakın, önceki hafta alınan bir kararla artık akşamları saat 9'dan sonra cumartesi pazar günleri sokağa çıkmanın yasak olduğunu, kalabalık halde kapalı mekanlarda bilmem nelerde yerleşmenin, oturmanın, kalkmanın ne kadar kısıtlandığını biliyoruz. Ama şimdi toplu kapatmadan bahsederken mesela Fransa 3. kapatmasını yapıyor. Hindistan, dün söyledim ya, Yeni Delhi'de insanlar artık kapatmak dışında bir çare olmadığı için yaptılar bunu. Bizde hiçbir sorun yokmuş gibi davranılıyor. En fazla da Fahrettin Bey'in demin söylediği cümle söyleniyor. Önlemleri gevşettik ya. Ondan oldu. Hangi önlemler? Bakın, buna ilişkin bir şey yok. Röportajın devamında söyleyecek. Aşıda durum nedir? Bakan koca bu konuda ayrıntılı bilgiler verdi. İşte söyledikleri. Aşı konusu sadece bizde değil, tüm dünyada sorun. Yapılan bütün hesaplar tüm dünyada şaştı. Müthiş bir aşı savaşı var. Sözleşmelere uyulmuyor ama biz ısrarla takipteyiz. Bakın, bu doğru değil. Nasıl doğru değil biliyor musunuz? Üretilen aşılardan bir tanesi AstraZeneca üzerinde bütün dünyada Avrupa Birliği merkezinde önce bir söylenti yaratıldı. Söylentinin gerçekliği tıp çevreleri tarafından birebir doğrulanmadığı için ben de hala söylenti kelimesini kullanıyorum. Doğru olabilir ya da olmayabilir. Bu benim üzerinde hüküm verebileceğim bir şey değil. Haddim değil çünkü bu. Ama bunun ötesinde büyük devletlerin aşı stoklarını yaptığını, eğer böyle bir sıkıntıdan söz edilecekse aşının dünyada adaletsizliği körüklediğini söyleyebiliriz sadece. Afrika ülkelerinde, yoksul ülkelerde aşının ulaşımının mümkün olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. O ülkeler yokmuş gibi davranıyor dünya. Dünya sanki öyle ülkeler yokmuş gibi davranıyor. Söylenecekse bir şey, bunun üzerinde duralım. Ben de yanında dururum. Ama bu söylediği yalan. Yani sözleşmelere uyulmama gerekçesi falan. Bütün dünyada ticaret yapılıyor. Şu anda dünyada ticaret durdu zaten. Aşı ticareti dışında, aşı üreten firmaların değerlerine bakın. Bunu sizler de görebilirsiniz ya. Aşı üreten firmaların değerlerine bakın. Ticaret onların üstünden gidiyor zaten. Üfürüyor. Ciddi şekilde üfürüyor. Neden? Çünkü birine bir bahane bulmak gerekiyor. Yüz milyonlarca doz aşı almış ülkeleri, Avrupa Birliği ülkelerini, Amerika Birleşik Devletleri'ni kendi aşısı üzerinde dünyaya yönelik bir tahakküm kurmaya hazırlanan Rusya'yı falan hiçbirimizin görmediğini düşünüyor. Çin'in kendi ürettiği Sinovac aşısıyla aslında kendi içinde salgını ne kadar kontrol altına aldığını görmeyelim, duymayalım. Onu istiyor. Çünkü şunu dediğiniz zaman Kainat İletişim Başkanlığı da bir broşür yayınlayıp dünyanın farklı yerlerinde aşıyla, işte Covid'le mücadeledeki başarılarımız falan diye üfürme şansına sahip olabiliyor. Fahrettin Bey devam ediyor. Biz peşini bırakmıyoruz. Her türlü girişimi yapıyoruz. Sinovac her türlü olumsuz şartlara rağmen yine gelecek. Bu ay da gelmiş olacak, gelecek ay da gelmiş olacak. Biliyorsunuz kendisine ait bir Türkçe bu, saçma sapan bir şey. Gelmiş olacak yerine gelecek dese hani ne olur, incilerim dökülür bilmiyorum ama İşte doktor olsa mesela tıp fakültesi falan bunu öğrenirdi diye düşünüyorum. BioNTech'ten 4,5 milyon doz geldi biliyorsunuz. Uğur Hoca ile dün görüştüm, yakın takipteyim. Haziran ayı dahil olmak üzere bu sayı da artacak. BioNTech'in miktar olarak artacağı kesin. Biliyoruz bunu. Kim diyor? Sayın Bakan. Yani Sayın Bakan'da bir tarih sıkıntısı var biliyorsunuz. Biz geçen sene Aralık'tan itibaren duyduğumuz bütün tarihlerin minimum ikişer ay atıldığını gördük. Gerçekleşme zamanı yaklaştığında. Üçüncü alternatif Sputnik. Dün Rusya Sağlık Bakanı ile görüştüm. Gelecek hafta ekiplerle bir araya geleceğiz. Toksikoloji eksikti, biz başlattık. Ara sonuçlar iyi çıktı, onu devam ettiriyoruz. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Sorum geldi. Bizim yerli aşı ne oldu? Ya Anadolu Kaplanları'nı anlatmıştınız ya bize. Yerli çalışması devam ediyor. Dünyanın bütün aşılarını saymışsınız. Sinovac demişsiniz, BioNTech demişsiniz, Sputnik demişsiniz. Bizim garibanların adını da ansanız olmaz mı? Ne durumda bizim aşılar? Çalışılıyordu, hani ikinci faza geçildiği söyleniyordu falan. Yok. Niye? Üfürüyor çünkü Sayın Bakan. Bildiğin üfürüyor, yel yapıyor şu anda. Devam edelim. Benim hedefim şu, benim temel hedefim şu. Burayı lütfen dikkatli dinleyin. Benim temel hedefim şu. Mayıs, en geç Haziran sonu. Arada bir ay var, bir ay. Bir şey göstermek istiyorum Sayın Bakan. Zorunuza gidecek ama o bir ayda hayatımızda ne değişebilir? Bakın, bu değişebilir. Bu dünün Türkiye'deki koronavirüs tablosu. Sizin bakanlığınızın yayınladığı tablo. 8 Nisan 2021 tarihinde sadece dün 55.941 yeni vakaya rastlandı. 304.492 test sonucunda. Ve bunu oranladığınız zaman çok zor bir şey değil. Siz de yapabilirsiniz. %18.37 gibi bir şey çıkıyor. Bir gün önceye göre çok ciddi yükselme var. 2316 yeni hastamız var. 258 insan kaybettik. Yani çok kaba bir hesapla sizin hani Mayıs En geç olan olmadığı Ekim'e dediğiniz zaman var ya, o kabaca 8.000 insana denk geliyor. Ne kadar kolay değil mi sallayabilmek? Ne kadar güzel üfürüyorsunuz. Çünkü karşınızda öyle bir tip var ki zaten derdi bu. Siz üfürün, o da üfürükten birinci sayfa yapsın, içeriye de köşeyi çaksın, aslanlar gibi herkes mutlu yaşasın. Keşke, çok isterim gerçekten bunu. Ama olmuyor işte. İnsanlar ölünce bunu yapabilmek pek mümkün olmuyor. Mayıs, en geç Haziran sonu 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamak. Bir dakika, bir sorum daha geldi benim. Ya Türkiye'de öğretmenler aşılanmadı hala. Okullar açık. İnsanlar okula gidiyorlar. Öğretmenler aşılanmadı da. Utanmadan nasıl söyler bir sağlık bakanı bu sözü ya? Burada sizin söylemeniz gereken şu değil mi? Bizim ilk hedefimiz aşı gelir gider sorun değil ama öğretmenleri aşılamak. Umrunda değil ki. Umrunda değil. Öyle bir sorunu yok onun. Onun derdi üzerine istop deyip istop Fahrettin deyip atılmış topu bir şekilde yakalayıp aklına gelen ilk ismi üfürüp topu havaya atmak. Başka derdi yok. Çünkü hükümet bugün böyle devam ediyor zaten. Ekonomik açıdan bitik durumda olduğu için insanlar kendi açılarından tam kapanmayı konuşuyorlar. Ama onun dışında yetkililerde yok böyle bir konuşma. Pazartesi bilim kurulu. Salı bakanlar kurulu. Çarşamba zaten Ramazan. Aman bir ay ya. Ramazan'a da gelecek merak etmeyin. Temmuz'a kadar ikinci hedefimiz Temmuz'a kadar 20 yaş üstü herkesi aşılamak. Ne? Mayıs bugün Nisan'ın 9'u çok özür dilerim ama hani siz şimdi geldi deseniz zaten Nisan sonu. Mayıs, Haziran 2 ay kalıyor. Bir de Temmuz onu da dahil edelim. 3 ayda diyor 20 yaş üstü herkesi aşılamak. Bütün uğraşımız bu temel hedefi yakalamak için buna çabalıyoruz. 40 yaş üstü için zorluklar var biliyorum ama ben sonuç alacağımıza inanıyorum. Haziran sonu itibariyle 40 yaş üstünü her şartta aşılayabileceğimize inanıyorum. Biriniz not alır mısınız? Biriniz not alın. Fahrettin Bey'in bu öngörüsü de balon çıkacak çünkü. Hatta bana kalırsa bakanlık ömrü vefa etmeyecek buna. Biriniz not alın. Bugün 9 Nisan, saatte 9'u çeyrek geçiyor. Bakan Koca'nın net mesajlarından biri de şuydu. Ramazan'ı fırsata çevirmemiz gerekiyor. Ramazan'da hareketliliği azaltmamız lazım. Gaziantep'te çok güzel Ömerli böyle şahane bir söz vardır. Bunu anlatır. Çünkü derdi bunu söylemek zaten. İktidarın milletin üzerine pasladığı cümle bu zaten. Ramazan'da hareketliliği azaltmamız lazım. Neden? Biz hareket etmiyoruz, siz de etmeyin. Nasıl olacak o iş? Mesela esnaf nasıl yaşayacak Ramazan'da? Türkiye'de lokantacıların, restoranların birlikte oluşturdukları derneğin yetkilisi diyor ki bu bizim ölüm fermanımız. Çünkü biz herkese aynı saatte iftar paketi veremeyiz. Öyle bir şey olmaz. Restoranın açık olması gerekiyor. Ramazan'da hareketlilik. Peki ne yapılacak? Yeni kararlar mı gelecek? Pazartesi günü bilim kurulu toplantısı var, salı günü ise bakanlar kurulu. Ben de demin onu söyledim. Bakan Koca bu iki toplantıyı hatırlatıp yeni kararlara yönelik bir şey söylemedi. Görümcesinin elçisinden insanların haber gelmeye başladı ya. Olsun, o söylemedi. Yukarı doğru gidiş ne zaman bitecek? Ne zaman rakamlar aşağı doğru gitmeye başlayacak? Geri zekalı olabiliriz diye. Yani yukarı doğru gidiş ne zaman bitecek ve aşağı doğru gidiş ne zaman başlayacak? Bakan Koca'nın bu konudaki öngörüsü şöyle. Ki biliyorsunuz öngörüleriyle meşhurdur. Bugüne kadar yaşadığımız piklerde bir noktadan sonra durduğunu biliyoruz. Bu da aynı şekilde olacak. İnsanlar ölüyor, ondandır o. Ölünce duruyor. Yani bizim mekanizma öyle çalışıyor. Ölüyorsun ve duruyor. Şurada atan bir şey var. Sizde yok. Kalpsizsiniz çünkü siz. Çünkü onun burayla bağlantısı olması lazım. Aradaki köprüye biz vicdan diyoruz. Beyinle kalp arasındaki. Sizde yok. Eminiz ondan. Ama bu durduktan sonra istatistiğe yansımıyorsunuz. Son bir kere. Vefat sayısı yazıyor. Er kişi niyetine ya da hatun kişi niyetine. Semiallahu limen hamide gidiyorsun. Duruyor. Ama bu nereye kadar çıkabilir? Onun için bir şey demem zor. Tabii canım sizin demenize gerek yok ki. Sağlık Bakanı mısınız siz? Ha, sağlık bakanısınız, olsun. Fakat önümüzdeki Ramazan ayı ile birlikte hareketlilik azalırsa pik noktadan aşağı doğru iniş bekliyoruz. Hatırlat. Fahrettin, Ramazan'ı hatırlat. Bizim derdimiz Ramazan, onu hatırlat. 65 yaş üstü aşılandı. Peki bunun etkisi nasıl oldu? Bakan Koca bu soruya kesinlikle olumlu etkisi oldu diye cevap verdi ve rakamlarla anlattı. Artan vaka sayısına göre hastanede entübe olan, yoğun bakıma alınan, hastanede yatan hasta sayısının aynı oranda olmadığını görüyoruz. Allah Allah. Şu tabloyu ben size bir daha göstereyim. Türkiye Yoğun Bakım Derneği'nin başkanı öyle demiyor. Bakın burada erişkin yoğun bakım doluluk oranı %66.5 olarak sabitlenmiş durumda. Ve yoğun bakım uzmanlarının tamamı diyor ki benim sözüm değil, benim haddim değil bunu anlatabilmek. Onlar diyorlar ki bu zaten şu anda tam kapasite çalışıyor demek. Ama beyefendiye sorarsanız öyle bir şey yok. Ocak ayında vaka sayısı 5-6 binken bizim günde ortalama 100'e yakın yoğun bakıma giren hastamız olurdu. Şimdi vaka sayısı 54-55 binlerde. Ne kadar basit değil mi? 55.941, 54-55 binlerde yoğun bakıma giren hasta sayımız 300. Biz sayı görmüyoruz. Biz %66.5'a sabitlenmiş bir oran görüyoruz. Ve deniyor ki şimdi... Yani Ahmet de bir yere kadar Ahmet. Bir yerden sonra artık insan olarak vicdanı dürtüyor. Ölüm var çünkü ucunda. Ahmet diyor ki, Sağlık Bakanı Koca'ya sağlık sisteminde tıkanma var mı, sistem son artışları karşılayabiliyor mu diye sordum. Bakan net konuştu. Hep öyle konuşur. Öyle tanınır zaten. Net konuşur, şahane öngörüleri vardır. Şu anda bir sorun yok. Ama 3-4 hafta daha böyle giderse sorun olmaya başlar. Bir dakika ya. Siz az önce bize bir aylık hedef vermediniz mi? 3-4 hafta daha böyle giderse. Yani gitme ihtimali var diyorsunuz. Tam öyle de demiyorum. O zaman yok diyorsunuz. Yok öyle de diyemem. Mümkün değil. Ne güzel değil mi? 3-4 hafta daha böyle giderse sorun olmaya başlar. Şu anki yük bizim özellikle Kasım-Aralık döneminde yaşadığımız sağlık yükünün oldukça altında. Ve... Bizim grafiklerden önce, Mertcan'ın hazırladığı grafiklerden önce son cümle. Şu anda yaşadığımızın adı pik midir? Yok, yani piktir. Kaçıncı piktir kim bilir? Bence piktir ya. Dalga değil, bu bir pik. Türkiye'de 3., İstanbul'da 4. pik. Piktir ya. Bu pikin diğerlerinden bir farkı var. Öncekilerde mutant yoktu. Bakın bunu dikkatli dinleyin. Çünkü grafiğe geçtiğimiz zaman balonun büyüğünü burada göreceksiniz. Sallıyor ya, bildiğin sallıyor. Çünkü anlattığı şeyin gerekçesi bu değil, Ahmet Hakan'ın anlattığı değil. O da biliyor ama soramıyor, soramaz, mümkün değil. Şimdi mutant gelişti ve bulaşıcılık daha arttı. Özellikle ev içi bulaş oranında büyük artış var. Biliyorsunuz dün ne yazdırılmıştı Osman Müftüoğlu'na? Aile içi korona vakaları ya, evde patlıyor ya. Ev yani, ev içi bulaş çok ayıp. Evde bulaştırıyorsunuz bunu birbirinize. Bulaşıcılık yakın temasla mümkün olabiliyor. Kapalı ve kalabalık ortamlarda yakın temasla. Dolayısıyla bizim hareketi azaltıp yakın teması önlememiz lazım. Bu şimdi çok daha önemli hale geldi. Röportajımız bu kadar. Ve bu röportajı şimdi size ben sevgili Mertcan'ın, Mertcan Kenru'nun hazırladığı şahane 3 grafikle süsleyeceğim. Mertcan eline, aklına, emeğine sağlık, sağ olsun uğraşıp değer verip bizim için bir tablo hazırlamış. Tablo... Herkesin anlayabileceği şekilde hazırlanmış bir tablo. Bakın, bir numaralı grafiğimizde Türkiye'de 1 Ocak'tan düne kadar, dün de dahil olmak üzere bütün vakaların derlendiği bir grafik göreceksiniz. Türkiye'de vakaların bu yılın başından beri 1 Ocak'tan itibaren nasıl arttığını gösteriyor. Görüyor musunuz? Bunlar aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi kongrelerinin de bu süreç içinde yani Ocak'tan Nisan'ın dün 8'ine kadar ki bitti biliyorsunuz 24'ü ile beraber bitti. Ama o sürecin de olduğu dönemde 1 Ocak'ta nereden başladın? 10.000'in altında başlayarak bugün geldiğimiz 56.000'e yakın noktayı gösteriyor. Bu bizim birinci grafiğimiz. Anlamayan var mı? Vaka sayıları sol tarafta vaka sayıları var. Alt tarafta da aylar var. İngilizce hazırlanmış durumda çünkü aynı zamanda profesyonel kullanımda bu. Şubat, Mart ve Nisan ayının içinde yükselişi de görebiliyorsunuz. Birinci grafiğimiz bu. İkinci grafiğimiz kongrelerin öncesinde bu işin nasıl yürüdüğüne ilişkin. Şöyle, kongreler başlamadan önce işin nasıl dalgalandığını görelim istiyorum. Çünkü 13 Ocak ilk kongrenin yapıldığı tarih. Yani nispeten daha küçük kentlerde kongrelerin yapıldığı, etkilerinin de nispeten daha az olduğu bir dönem. Bakın, 12.000'in biraz üzerinde vaka sayısıyla başlıyor. 1 Ocak tarihinde ve oradan devam ettikten sonra dalgalı bir seyir izleyerek 12 Ocak tarihinde kabaca 10.000 civarına denk geliyor. Aşağı yukarı 10.000, 10.000'in altında ama 10.000 diyelim, gönüller bir olsun. Şimdi bunlar kongreler başlamadan önce, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongreleri başlamadan önce ortaya çıkmış grafikler. Şimdi diyeceksiniz ki asıl bizi ilgilendiren bu değil ki. Tamam. Burada bu yayınlarda defalarca sen de söyledin. gerçekten aklıyla vicdanını birleştirmiş herkes de anlattı bir şekilde. Dediler ki kongrenin olumsuz etkisi var. Yani bu göz göre göre yapılacak bir şey değil. Ama maşallah, berekallah falan denilerek, lebalep dolu denilerek, övgülerle, alayı valayla hayatımıza sokuldu. Hatay'da deve güreşi yapıldı mesela. Değil mi? Bütün bunlar olduktan sonra, Sayın Bakan anlatıyor ya, ev içi bulaş oranı. Bu grafiği ilk kez göreceksiniz. Muhtemelen zaten kanınız donacak gördükten sonra. Çünkü bilimin safsatayı nasıl yendiğini anlatıyor. Bakın. Burası gün gün küçük kentlerle, yani burada 13 Ocak'ta başlıyor. Sol başta First Regional Congress yazan ilk bölgesel kongre 13 Ocak tarihinde yapılıyor ve ondan sonra seyirler başlıyor. Tam Şubat'ın ortasına gelinirken büyük kentlerde kongreler başlıyor. Görüyor musunuz? Yani iki numaralı Regional Congress in AKP Base Cities, yani baz alınan büyük kentlerdeki kongreler. Ama sağ başa lütfen bakın. 24 Mart tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Arena'da büyük kongresini yapıyor. Ve 24'ünden sonra patlayan vaka sayısına bakın. Görüyor musunuz? Demin hani size ilk gösterdiğim grafikle bunu kıyasladığınız zaman, onu göstereyim de ikisini kafanızda çok daha rahat kıyaslayayım ve kanınız donsun. Bakın burada Türkiye'deki 1 Ocak'tan itibaren vaka seyir sayısı görünüyor. Tesadüfe bakın ki az önce gösterdiğimiz kongre takvimiyle birebir oturuyor. Yani 24 Mart'tan sonra 24 Mart tarihinde kabaca 30 bin civarında olan vaka sayısı buradan deparladıktan sonra dün itibariyle 56 bine tosluyor. Şimdi soruyorum. Mertcan Kenru, sevgili Mertcan Kenru, çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten sadece kendi adıma değil, izleyiciler adına da, bu yayını izleyen herkes adına da çok teşekkür ediyorum. Aklına, eline, koluna, emeğine sağlık. Sağ olasın. Uğraşıp bunu canlandırmışsın. Ama bu grafik bilimin safsatayı nasıl yendiğini, karşınızda Ahmet Hakan gibi biri olduktan sonra istediğiniz yalanı üfürebileceğinizi, nasıl olsa soru sorulmayacağını, Osman Müftüoğlu'nu bir gazetenin başyazarı yaparsanız, bir profesör olmasına, bir hekim olmasına rağmen gereken soruları sormayacağını gösteriyor bize. Anlamayan sanırım yoktur, değil mi? Grafik bu kadar net. Yani bilim safsatanın üstüne çıkıyor. Sonra siz diyorsunuz ki mesela, bizi melekler korur, Covid pozitif çıkıyor ondan sonra bunu söyleyen kişi. Birileri kongreden fotoğraf paylaşıyor. Sonra onların kentinde, Kayseri'de vaka sayısında patlama oluyor. Üstelik AKP teşkilatı içinde patlıyor vaka sayıları. Ve bize hala aynı yalanlar söyleniyor. Bakın, biz 80'lerin ortasından 90'ların ortasına kadar Şener Şen'in kulakları çınlasın yaptığı hakikaten güzel reklamcı. Reklamcılık açısından da güzel, slogan açısından da son derece şık bir reklamdı. Kimin yaptığını bulamadım, sabah bakındım ama o yüzden hani adını söyleyemiyorum, özür dilerim bunun için. Ama biz gerçekten açıyoruz ve kapıyoruz. Biz bunun içinde daha önce kapanma yaşadık. Daha önce günlük kapanma yaşadık. Hafta sonu kapanması yaşadık. Gecenin köründe sokağa çıkma yasağı başlıyor diye lambur lumbur insanlar haldır uldur koşturdular. Alışveriş yaptılar. Başlamıyor. Şaka denildi. Biz bunları yaşadık. Ve şimdi iş götürülüp Ramazan'a kilitlenmeye çalışılıyor. Söylenen çok büyük bir yalan. Gerçekten çok büyük bir yalan. Şu röportajın içinde anlatılan şeyler var ya, hepsi balon bunların. Tamamı draw. Nereden biliyoruz? Valla bilim yeniyor ya safsatayı. Sen ne yaparsan yap. Bilimsel verileri ortaya koyduğun zaman söylediğin bütün yalanlar laps diye yapışıyor kafana. Ondan sonra ister sağlık bakanı ol, ister gazeteci ol, istersen bir gazetenin baş yazarı ol. Hepsi hikaye. İnsanlar bunu görüyor. Ekonomik krizle boğuşan, ekonomik krizi de 2 yıl sonra kabul etmek zorunda kalan, tuhaf, anlamsız, beceriksiz bir hükümet, saçma sapan bir ekonomi yönetiminin Türkiye'yi getirdiği yer burası. Çünkü o ekonomi yönetiminin baskısı nedeniyle, Türkiye'nin har vurup harman savrulan paraları da dahil olmak üzere her türlü kaynağı tüketildikten sonra bugün insanların artık ölümüyle test ediliyoruz. Ramazan'a kadar deniyor ki şimdi, çarşambaya kadar sıkın dişinizi. Niye? Pazartesi bilim kurulu toplanacak. Salı günü bakanlığa kurulu toplanacak ve ondan sonra çarşambadan itibaren WhatsApp mesajlarınıza bakın. Çok geldi etrafınızdan biliyorum. Bana da geldi aynı şekilde. Bilmem kimin özel mesajı. Yanağından öpüyormuş, özellikle sana iletmemi söyledi falan diye de. Ama zaten buradaki tablo neyin ne olduğunu gösteriyor. Siz istediğiniz kadar üfürün. Yalanınız Hürriyet gazetesinde patlamıyor belki. Ama bilimsel küçücük bir grafikte elinizde patladıktan sonra artık ondan sonrası utanmayla alakalı, ama siz rahat olun. Sizde öyle bir şey yok. Çünkü kalpte yok. Beyin de fazlaca olmadığı görülüyor. Ama aradaki şu vicdan dediğimiz bağlantı var ya, o hiç yok. Gönül rahatlığıyla diyebiliyorsunuz ki bir ay içinde, en fazla bir ay farkla tamamlarız. O arada ölecek 8.000 kişi, sadece bugünün rakamlarıyla. 8.000 kişiyi göz ardı edebiliyorsunuz. Normalde benim bugün kitap tanıtmam lazım. Yani okuduğum kitapları. Arkada Sezgin Hoca'nın, Sezgin Kaymaz'ın Son Şurası'nı görüyorsunuz. Aslında bir üçlemenin son kitabı bu. Nefa'yı daha önce burada okumuştum size. Ben kitabın içine giremediğimi söyledim. Dün sevgili Eyşan Özim, bir dönem çok ünlü bir manken aynı zamanda. Çok da iyi bir okuyucu biliyorum zaman zaman, çünkü kendisini takip de ediyorum. Oradan da görüyorum. O dün yayından sonra bir mesaj attı. Dedi ki üçlemenin diğer kitapları okunmadan içine girebilecek bir kitap değil. Haksızlık etmeyeyim. O yüzden kitap burada duruyor. Ben okumaya devam edeceğim. Ama önümüzdeki hafta yabancı klasikte şöyle bir şey yapacağız. Eğer sizin için de uygunsa. Dün son karar verdim. Kitap yok bu arada. Kitap bulamadım ama bulacağım. Hiç sorun değil. Var çünkü kütüphanede, biliyorum. Dün onların içinde neler çıktı. Mesela ya acayip mutlu oldum. Kitaplığı karıştırırken Erdal abinin, Erdal Öz'ün 1997'de Ayriye Caddesi'nde o dönem çalıştığım televizyon için şahane bir röportaj yapmıştım kendisiyle. Çok acayip güzeldi. Yani zaten çok güzel bir insandı da o güzelliğin ötesinde bana imzaladığı kitabı buldum. Ünsal kardeşime diye imzalamış. Onların içinde, ama kafamda şöyle bir şey var. Eğer sizin için de uygunsa. Önümüzdeki hafta Cuma günü Kazancıerkis'in ünlü romanı Zorba'yı konuşalım. Zorba'nın ötesinde bir parça ruhumuz rahatlasın. Çünkü bu tam kapanma hikayeleri falan olunca iyice basılacak hayatımız. Gerçekten. Alexis Zorba'nın üzerinden bir parça böyle Akdenizliliği konuşalım. Sıcakkanlılığı konuşalım. Belki Kavafis'ten şiirler okuruz. Theodorakis'in müziği üzerine konuşuruz. Belki bir parça mitoloji olur içinde. Onları konuşuruz. Hatta bir aksilik olmazsa, söz vermiyorum, bak yapmaya çalışacağım. Çünkü çok zor bir çaba bu ama güzel bir meydan okuma aynı zamanda kendi adıma da. Ondan 4 hafta sonra da, 1 ay sonra yani. Çünkü 2 hafta sonrasında bir yerli klasik olacak. Ona daha karar vermedim ama ondan sonrası içinde Amin Maluf konuşalım. Doğu'nun limanlarını okuyalım mesela. Onda da doğulu olmak, orta doğululuk kavramı, kadercilik üzerine konuşalım bir parça. Ama bir aksilik olmazsa önümüzdeki Cuma'nın kitabı Nikos Kazancıerkis'in Alexis Zorba'sı. Zorba'nın üzerinden bir parça Anadolululuk konuşalım, Akdenizlilik konuşalım. Bir parça şöyle rahatlasın, kafamız rahatlasın. Hani böyle biraz da Akdeniz'in serin sularında biraz gezelim istiyorum. Eğer sizin için de bir sakıncası yoksa tamam. Bugün için de çok teşekkür ediyorum hepinize. Mertcan'a, Mertcan Kenru'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakikaten çok herkesin anlayabileceği şekilde anlatabilmeme çok büyük olanak sağladı. Sağ olsun, var olsun. Biz burada hayata aynı yerden bakan insanlar olarak bir araya gelmiyoruz her sabah. Hatta çoğumuzun o kadar büyük farklılıkları var ki, siyaset konuşuyoruz mesela. Kendi siyasi görüşümüz değil, ülke siyasetini. Siyasete hiç inanmayan insanlar var burada. Olabilir. Ama ülke için iyi şeyler olsun istiyorlar, iyi şeyler düşünüyorlar. O zaman oturup konuşacağız kardeşim, başka çaremiz yok. Küfür etmeyeceğiz, hakaret etmeyeceğiz, tehdit etmeyeceğiz ama konuşacağız. Çünkü konuşmazsak hepimiz çok iyi bilmeliyiz ki ayrılıkla sonuçlanacak o. Oysa buna direnmek mümkün, 6 yıldır yaptığımız gibi. Bundan sonrası için de yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Dersiniz ki bu yayın sürmeli. Benim de katkım olması gerekiyor o zaman. Nasıl katkı vereceğim ben? Yani ne yapabilirim tam olarak? Vallahi şunu yapabilirsiniz. Birincisi, YouTube kanalından bu yayını izleyenler abone olun. Lütfen abone olun. Abone olduktan sonra şunu yapabilirsiniz. Orada bir yukarı doğru baş parmak tuşu var, beğen tuşu. Lütfen ona dokunun. Beğendiyseniz yayını. Dokunun ki bu yayını YouTube başkalarına da önersin. Bak insanlar böyle şeyler izliyorlar, böyle şeyler var desin. YouTube üzerinde katıl diye bir düğme var ki aynı düğme YouTube'da Ünsal Ünlü kanalında olduğu gibi. Kanala lütfen abone olun. Ünsalünlü.com.tr'de de, benim internet sitemde de var. Oradan da yapabilirsiniz. İsterseniz aylık küçük katkılarla bu yayını desteklemek için. İsterseniz, istemezseniz böyle bir zorunluluk yok. Bu yayın ilk gününden beri parasızdı. Son gününe kadar da parasız olacak. Bu benim size taahhüdüm. Bunun dışında patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. patreon.com Ünsal Ünlü. Sonra ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz hiçbir zaman değişmedi, hiçbir zaman değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz vallahi hafta kapanıyor artık. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün hep güldüğü, şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.